Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar Ahval Sıcak Takip'ten. Herkese hoş geldiniz diyelim. Sıcak bir gelişmeyi konuşuyoruz. Türkiye S-400'leri test etti mi, etmedi mi? Bugünün yani 16 Ekim Cuma gününün en önemli soru işaretlerinden bir tanesi buydu gün boyunca. Merakla beklenen bir gelişmeydi bu. Çünkü bilinen gelişme en azından şuydu. 5-6 gün kadar önce bir sevkiyat yapılmıştı Sinop'a ve burada test yapılacağına dair S-400'lerle ilgili bazı duyumlar alınmıştı. Bu haberlerimize de yansımıştı. Ve bugün Cuma günü öğleden sonra gelen ilk haberler, bazı görüntüler bu testlerin yapıldığı doğrultusundaydı. Önce iddia aşamasında kaldı bunlar. Ardından önce Reuters Ajansı, arkasından da Rus TASS Ajansı. Reuters Ajansı bazı Amerikalı uzmanlara dayandırarak, TASS Ajansı da bazı Rus askeri uzmanlara dayandırarak verdiği haberlerde teyit edici nitelikte yayınlar yaptılar. Dolayısıyla bugün %100 kesinleşmiş olmamakla beraber Cuma akşamı itibariyle en az 3 kez S-400'lerin Sinop'ta bu test alanında denemeden geçirildiğini, test edildiğini anlıyoruz. Bunun dediğim gibi %100 teyiti yok ama çok büyük olasılıkla bu gerçekleşmiş durumda. Bunun üzerinden konuşacağız. Konuğum Washington'dan Aykan Erdemir, CHP eski milletvekili, Demokrasileri Savunma Vakfı'nın Türkiye programı direktörü. Aykan hoş geldin.
Hoş bulduk.
Şimdi değerlendirelim. Aslında son gelen haberler ahvalde de aktardığımız gibi Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus'un yaptığı bir açıklama var. Diyor ki henüz bizde de teyit yok ama teyit aldığımız anda zaten ne yapacağımız belli. En sert biçimde buna reaksiyon, tepki göstereceğiz. Zaten daha önceden de uyarmıştık ve bunun tabii ki ima ettiği Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün bunun sonuçları olacak. Şimdi bu aşamada biraz ihtiyatlı olmakla birlikte neler bekliyor bundan sonrasını ve ondan sonra yani ne gibi sonuçlar gelecek Türkiye'ye dair bunu konuşalım istersen.
Evet, Türkiye'nin politikası uzunca bir zamandır stratejik muğlaklıktı. Yani S-400'lerin aktive edilmesiyle ilgili açık bilgi vermeden mevcut durumun tam aktivasyon olmadığı yönünde bir tezdi. Bu tezden de yola çıkarak aslında CATSA yaptırımlarının yani Amerika'nın Rusya'dan büyük askeri alımlara yönelik devreye sokabileceği yaptırımların gerekçesinin oluşmadığı yönünde bir iddiası vardı. Aslında bu iddia kendi içinde temelsiz bir iddiaydı. Çünkü CATSA yaptırımlarına baktığımız zaman aktivasyonla ilgili bir maddenin olmadığını görüyoruz. Önemli olan bu askeri ekipmanın alınıp alınmadığı. Hatta hali hazırda 2021 ABD savunma bütçesi içine yerleştirilen bir maddeyle zaten hali hazırdaki durumun CATSA yaptırımları kapsamına girdiği, yani bir önemli bir Rus savunma ürününün ithalatını gerçekleştiği yönünde ifadeler barındırıyordu.
Yani somut fakat bir olgu var karşımızda. Ben de onu soracaktım zaten. Yani bir S-400 gibi bir savunma silahının test edilmesi başlı başına bir yaptırım gerektirmiyor. Zaten şunu söylüyorsun sen, daha önce satın almanın kendisinin gerçekleşmiş evet. olması başlı başına yeterli bir gerekçe.
Fakat Trump yönetimi aslında bir anlamda hani Ankara için can simidi olmuştu ve bu süreçte sürekli onlar da işte tam anlamıyla aktivasyonun gerçekleşmediği bahanesiyle yaptırımları erteleyebilmişlerdi. Ama az önce belirttiğim gibi artık Aralık ayının genelde sonuna doğru imzalanan 2021 savunma bütçesinin yasalaşmasıyla 30 günlük süre içinde zaten her halükarda yaptırımların gelmesi bekleniyordu. Fakat bugün Aslında artık bu stratejik muğlaklığın da sonuna geldik diyebiliriz. Çünkü gerçekten de TASS haber ajansında belirtildiği şekilde ve Reuters'ın da ulaştığı videolardan da teyit edildiği üzere 3 S-400 füzesi ateşlendiyse ve hedefler yine TASS ajansının belirttiğine göre vurulduysa artık bir aktivasyon olmadığını iddia etmek son derece güç olacak. Çünkü Kasım 2019'da F-16'lar, Türk F-16'ları üzerinde radarları denenen S-400'ler için hala Ankara'nın iddiası tam aktivasyon olmadığı ve bu sistemin operasyonel hale gelmediği yönündeydi. Geçtiğimiz Ağustos ayında da yine Yunanistan kaynaklı bazı iddialar vardı ki Akdeniz üzerindeki Yunan F-16'larına kilitlenen S-400 radarlarının aslında aktive olduğu yönünde iddialar vardı. Fakat bunlar da teyit edilmemişti. Sanırım bugün itibariyle yani 16 Ekim 2020 Cuma günü itibariyle artık bu daha önceki polemiklerin hiçbir anlamı kalmadı. Çünkü S-400'ün ateşlenmesiyle artık yalnızca radarların aktivasyonu sürecinin geçildiği, artık sistemin bizzat test edildiği ve tam aktivasyona geçildiği söylenecektir. Her ne kadar bugün ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü henüz temkinli davransa da sanırım yani Pentagon'dan, Dışişleri Bakanlığı'ndan, Beyaz Saray'dan gelecek son teyitler ve politika yönlendirmeleri bekleniyordur. Artık yeni bir döneme girdiğimizi söyleyebiliriz. Tabii burada önemli bir soru işareti var. Örneğin bugün bana Amerikalı gazetecilerden gelen önemli bir soru zamanlamaya ilişkindi. Yani ABD başkanlık seçimlerinden yalnızca 18 gün önce neden Erdoğan'ın böyle bir hamle yaptığı soruluyordu. Burada iki tez var. Birinci tez şu anda
Yani senin
Trump'ın...
cevabın şu anda bizim duymakta olduğumuz. Evet.
Evet, iki tez var. Ben bu tezlerden hangisine yakın olduğumu da söyleyeceğim sonunda ama önce paylaşalım. Birinci tez, Trump'ın seçilme kaygısıyla tüm enerjisini iç politikaya verdiği bir dönemde Erdoğan acaba hani S-400'ü de aradan kaynatabilir miyim diye düşünüyor.
Boşluğu kullanabilir miyim diye
Boşluğu
düşünüyor.
kullanabilir miyim, bundan faydalanabilir miyim diye düşünüyor. Ki pek çok Amerikalı gazetecinin aklına bu yatıyor. Ben soru işaretleri sahibiyim. Şundan dolayı öncelikle Erdoğan biliyoruz ki tüm siyasi yatırımını Trump'a yaptı. Ve yalnızca Biden değil, Temsilciler Meclisi Sözcüsü Pelosi'ye karşı da gayet cepheden kişisel saldırılara girdi. Gerek kendisi gerek yanındaki
Yakın
kurmayları
çevresi.
üzerinden, yakın çevresi üzerinden. Ve bu adım da eğer Trump önümüzdeki 18 gün içinde katsayı yaptırımlarını devreye sokmayacaksa Trump aleyhine önemli bir argümanın daha gelişmesine neden olacak. Çünkü biliyoruz ki Trump Amerikan iç siyasetinde gerek demokrat gerek cumhuriyetçi kamuoyunda Rusya'ya karşı yumuşak yaklaşımı, Erdoğan'a karşı yumuşak yaklaşımı nedeniyle çok eleştiri aldı. Ve eğer önümüzdeki 18 gün boyunca da Erdoğan'ın S-400 denemesine yanıt veremezse yeni bir eleştiri kaynağı olacak. Benim aklıma yatkın gelen ikinci tez ise şu. Erdoğan evet bu boşlukta bu denemeyi yaptı, bu testi gerçekleştirdi. Fakat seçim sonucunda örneğin yani 3 Kasım'dan sonra eğer Biden seçilirse Amerika'da topal ördek denilen bir döneme giriliyor. Yani Trump'ın Cumhurbaşkanı olduğu, başkan olduğu fakat hani görevi Ocak ayında Biden'a devredeceği bir ara dönem geliyor.
İki, iki
Benim
buçuk aylık
tahminim
bir
odur
dönem.
ki 2,5 aylık bu dönem Erdoğan için bir fırsat dönemi aslında. Çünkü Trump'ın tam da o dönemde katsa yaptırımlarını kendisine sunulan 12 maddelik menüden en hafif, en sembolik 5 yaptırımı seçerek devreye sokabileceği bir dönem. Yani aslında Trump bu topal ördek döneminde Erdoğan'la olan özel ilişkisi üzerinden Erdoğan'a büyük bir iyilik yaparak bu yaptırımları Biden'ın devreye sokmasını engelleyebilir. Çünkü Erdoğan şunu öngörüyor. Biden bu konuda çok daha sert, çok
Kararlı.
daha dişe dokunur yaptırımları tercih edecektir. Dolayısıyla Trump'ın bu yaptırımları devreye sokması edilebilir. Dolayısıyla belki böyle bir hani finans dünyasından bir terim alırsak Erdoğan'ın bir hedging stratejisi olduğunu söyleyebiliriz. Hani bir anlamda Trump seçilirse sorun değil. Biz bu işi bir şekilde sürüncemede bırakırız. Ama Biden seçilirse en azından Trump hani bir hasarı asgariye indirme noktasında bana yardımcı olabilir ve katsayı yaptırımlarını o en hafifinden devreye sokabilir diye düşünüyor olabilir. Fakat işte bütün bunlar şu anda bir mantık yürütmeden ibaret. Fakat biliyoruz ki Türk dış politikasında ve savunma politikasında artık mantık, rasyonelite, kurumsallık, uzun dönemli stratejik düşünüş hak getire.
Hükmü
Günü
kalmamış durumda.
kurtarmak, günü kurtarmak daha önemli bir saik. Hani dolayısıyla belki biz burada biraz fazla meseleyi entelektüelize ediyoruz. Belki çok daha basit, çok daha gündelik nasıl diyelim saikler, amaçlar devreye sokulmuş
Belki
olabilir.
de bir Ankara'da şu anda dış politikada ya da bu tür karar mekanizmalarında olmayan bir zekayı o tarafa atfetmiş oluyoruz. Böyle bir akıl yürütmenin opsiyonlarını sıralayarak demek istiyorsun.
Ama evet böyle bir akıl olmasa da bir kurnazlığın olduğunu yadsıyamayız. Çünkü bugüne kadar Türk-Amerikan ilişkilerinde gerçekten de egemen olan hissiyat aslında bu kurnazlık. Yani Erdoğan-Trump arasındaki ikili ilişkilerde hani bir anlamda kapalı kapılar ardından işte kongreyi, parlamentoyu, uluslararası normları bypass ederek hani günü kurtarma mantığının son derece iyi çalıştığını gördük. Bu yalnızca iki işte başkan arasındaki ilişki için söz konusu değil. Aynı zamanda yakın çevreleri, aile çevreleriyle de bu şekilde işlemekte. Yani gayet enformal, hani kurnazca günü kurtarmaya yönelik kurumsal tüm mekanizmaların ve normların devre dışı bırakıldığı bir süreç yaşanmakta.
Peki Aykan, bu ara dönemde yani 3 Kasım seçimleri ile Amerika'da başkanlık görevinin devir teslim töreni Ocak ayı sonlarında arasındaki bu ara dönemde, bu ölü dönemde herhangi bir şekilde Trump'ın kaybetmiş bir başkan olarak katsa yatırımlarına ile karşı karşıya kalmama opsiyonu var mı? Yani katsa yatırımları İster istemez gelecek mi karşısına böyle bir test etme meselesi eğer gerçekse %100 teyit edilirse böyle bir yatırım ya yaptırım gelse bile tamamen kaçınma, hiç imzalamama, sümen altı etme opsiyonu var mı?
Kesinlikle var. Çünkü 2021 savunma bütçesinde katsa yaptırımlarını zorunlu kılan maddeler ancak Aralık sonunda Trump'ın bu yasayı imzalayarak yasalaştırmasıyla devreye girecek. Yani bir takvim işlemeye başlayacak ve bu takvim 30 günlük bir takvim. Dolayısıyla Trump aslında çünkü bu 30 günün sonu aslında Biden'ın başkanlığı dönemine denk geliyor olabilir. Ve Trump Kongre'nin kendi üzerine adeta hani bir baskı aracı olarak getirdiği bu maddeden hani bu takvim sayesinde kurtulabilir ve yaptırımı Biden'ın nasıl diyelim görevi sorumluluğu olarak devredebilir. Fakat benim tahminim o ki Erdoğan hükümeti bugüne kadar çalıştığı şekillerde çalışmaya devam ederse mutlaka Trump'ı tam saha bir baskıya alacaktır ve bu yaptırımların Biden'a kalmasını engellemeye çalışacaktır. Hatta belki başkanlık dönemi sonrası içinde çünkü biliyoruz Trump işte bu son günlerde çok devreye geldi. Hani ard arda yaşanan iflaslar büyük borçlarla aslında büyük ekonomik sorunlarla boğuşuyor.
Sıkışmışlık içerisinde,
Ve bu sıkışmışlıkta aslında başkan seçilemediği takdirde başkanlık sonrası döneme ilişkin yeni iş bağlantıları arıyor olacaktır. Böyle bir dönemde özellikle gayrimenkul yatırımcısı Trump için ben Türkiye'den daha uygun da bir pazar, daha uygun bir piyasa olamayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla Erdoğan'ın elinde çeşitli kozlar olacaktır ve bu kozları Washington'a sunarak en hafif katsa yaptırımlarıyla günü kurtarmaya çalışabilir diye düşünüyorum.
Peki en hafif katsayat yaptırımları derken en hafif neyi kastediyoruz?
Şöyle
Mesela
söyleyelim, örneğin
en hafif bir şekilde en hafif sıyrıklarla nasıl kurtulabilir
evet, mesela
Erdoğan bahçesi?
savunma sanayi söz konusu olduğunda işte kişilere belki kuruma yönelik bir yaptırım yani, getirilebilir. Özellikle şunu biliyoruz ki kişilere yönelik yaptırımlar aslında çok etkisiz. Çünkü o kişilerin örneğin Amerika'ya seyahatini engelliyor. Amerika'daki mal varlıklarına tedbir konuluyor. Herhangi bir Amerika üzerinden bankacılık işlemi yapamıyorlar. Ama bunun aslında hiçbir önemi yok. Aksine Erdoğan için de büyük bir koz oluyor. Çünkü bu yaptırımlar siyasi olarak algılanıyor. Özellikle de siyasi figürleri hedef aldığında. Ve Erdoğan bunu iç politikada hani milliyetçi dalgayı köpürtmek için kullanabiliyor. Ama esas burada örneğin Biden'ın devreye sokabileceği, dolayısıyla Erdoğan'ı gerçekten zor durumda bırakabilecek olan yaptırımlar daha çok mali meselelerle ilgili yaptırımlar. Yani bunların içinde günün sonunda Erdoğan'ın işte IMF'den, IMF'den bir destek almasını engelleyecek sonuçları doğurabilecek olan yaptırımlar da olabilir. Ya da Türkiye'nin Amerika'ya ihracatını
Ticareti kısıtlayıcı.
temelden kısıtlayabilecek yaptırımlar da olabilir. Hani dolayısıyla daha önce Brunson yaptırımları döneminde de ki onlar Katsa çerçevesinde değildi, onlar Global Magnitsky yaptırımları çerçevesindeydi. Ben yine Türkiye'nin aslında memnun olduğunu düşünüyordum. Çünkü bakanlara yönelik yaptırımların gerçekten piyasaları kısa dönemli dalgalandırma dışında bir etkisi olmuyor. Ve bakanlara da üst perdeden zaten benim Amerika'da bir dikili ağacım bile yok, benim bütün yatırımım Türkiye'de şeklinde hani milliyetçi çıkışlar yapabilmesine olanak tanıyor. Ama eğer siz gerçekten ticareti, finans kurumlarını ve finansman kaynaklarını yakından etkileyecek yaptırımlar devreye sokarsanız işte bu Erdoğan hükümetinin gerçekten de zayıf karnı. Çünkü biliyoruz ki bugün Türk lirasında hani yeni bir devalüasyon yaşandı. Geçtiğimiz sene bazı Avrupalı bankalar dolar kuru için 8-9 liralık tahminlerde bulunurken bu alaya alınıyordu. Gülünç tahminler olarak görülüyordu.
Abartılı görülüyordu, evet.
Abartılı görülüyordu. Fakat artık bugün şunu biliyoruz. Artık 8 lira zaten ulaşılan bir nokta ve artık yılın gerisi için artık 9-10 liranın konuşulduğu bir dönemdeyiz. İşte bütün bu sıkıntılı ekonomik tablo aslında Erdoğan hükümetini de gerçek anlamda katsa yaptırımlarına yönelik olarak son derece sıkıntılı bir pozisyona sokuyor.
Peki son soru bu 3S400'ün test edilmesi uygulamasından sonra eğer doğruysa %100. Washington'da Amerika Birleşik Devletleri başkentinde Türkiye'nin Rusya'ya doğru yelkenlerini iyice şişirdiği yolunda bir kaygı artışı söz konusu olabilir mi? Tetikleyici bir rolü olur mu bu bugünkü gelişmenin?
Aslında hani Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkisi zaten oldukça sorunlu algılanıyor. Hani dolayısıyla bunun artık daha da fazla bir hasar yaratıp yaratmayacağı konusunda emin değilim. Fakat şu noktada bir etkisi olacaktır. Halen azınlıkta olan ve gittikçe azalan bir görüş o ki hani Türkiye aslında her şeye rağmen Rusya'ya karşı önemli bir denge unsuru. İşte bu görüşün artık herhangi bir geçerliliği, popülaritesi kalmayacaktır diye düşünüyorum. Yoksa hani Türkiye'ye Rusya nedeniyle kuşkucu bakan kesim hani zaten son derece kuşkucu bakıyor ve artık hani o imajın hani dayanabileceği en kötü noktaya dayandığını söyleyebiliriz. Ama diğer daha pozitif bakmaya çalışan bir kesim var ki hani onları zor bir dönem bekliyor. Çünkü artık bugünün Amerikan ya da NATO ortamlarında hani Türkiye'nin Rusya'ya karşı bir denge unsuru olabileceğine ilişkin iddialarda bulunmak hiç de kolay değil. Şunu da unutmayalım. Türkiye'nin Rusya ile olan özel ikili ilişkisi hani Suriye ile başladı, Libya ile devam etti ve şu anda Dağlık Karabağ'la üçüncü bir ayağa kavuştu. Bu da şunu gösteriyor artık. Türkiye'nin dış ve savunma politikasında Rusya artık NATO'ya kıyasladığımızda son derece ağırlıklı bir yer alıyor. Çünkü Türkiye'nin Suriye, Libya, Dağlık Karabağ benzeri bu derece girift ilişkiler içine girdiği açıkçası başka bir NATO üyesi yok. Hatta NATO ittifakının kendisiyle de bu derece yakın girift ilişkileri yok. Hani bu da aslında artık son uyuyanlar için de bir uyanma fırsatı olabilir diye değerlendirebiliriz.
Peki akla gelen bir soru daha var, onu da noktalayalım. Hep şey konuştuk, yani 3 Kasım seçimleri sonrasında katsa yaptırımları S-400'ler çerçevesinde nasıl olur diye konuştuk. Aşağı yukarı 16 Ekim bugün 15 gün var seçimlere, yarım yani 15 günlük bir süre. Bu sürede herhangi bir hamle beklenebilir mi Amerika Birleşik Devletleri'nden? kongre bazında veyahut kurumlar bazında veyahut Beyaz Saray bazında?
Aslında bu da ilginç bir soru. Şu nedenle önemli bir ve ilginç bir soru. Çünkü Trump'ın şu anda gerek ekonomi, gerek COVID-19'la mücadele noktasında bir zafer şansı yok. Yani seçmenlere sunabileceği herhangi bir başarı hikayesi yok. Tıpkı Erdoğan'ın Türkiye'de ekonomi ve COVID-19'la ilgili sunabileceği hiçbir başarı hamlesi olmaması.
Örtüşüyor orada, evet, ikisinin
örtüşüyorlar.
De hikayesi.
Fakat Erdoğan'la Trump arasında eğer ilginç bir danışıklı dövüş varsa, Trump katsa yaptırımlarını seçim öncesi dönemde devreye sokarak, bakın ben hem Türkiye'ye karşı hem de Rusya'ya karşı bana yöneltilen eleştirilerin aksine sağlam durabiliyorum şeklinde devreye sokabilir. Bu noktada hafif yaptırımları seçmesinin bir önemi yoktur. Çünkü hani kendi kamuoyunda işte Trump katsa yaptırımlarını devreye soktu ve Rusya'ya yaptırım uyguladı, Türkiye'ye yaptırım uyguladı şeklinde köpürtülebilecek bir süreçte yaşanabilir. Hani bu da bir ihtimal olarak kenarda
evet,
dursun.
Bunu da vurgulamış olalım. Peki, Aykan Erdemir, CHP eski milletvekili ve Washington'daki Demokrasileri Savunma Vakfı Türkiye Direktörü konuğumdu. S-400'lerin Türkiye'de Sinop'ta test edilmesi haberleri ardından durumu değerlendirdik. Teşekkürler Aykan bu
değerlendirme
için. Ben
teşekkür ederim.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.